Bismillahir Rahmanir Rahim. Afganistan'daki aşiret yapısına gelmiştik. Geri kalmış ve ya da geri bırakılmış ülkelerin birçoğunda aşiret yapısı devam ediyor. Afganistan'da öyle. Bundan batılı güçler ya da küfür güçleri, ister batılı isterse doğulu fark etmez, küfür güçleri bu aşiret yapısını değerlendiriyor, kendi istedikleri doğrultuda aşiret reislerini kullanmak suretiyle istifade ediyorlar. Onun için yani biz bir Müslüman olarak aşiret yapısını kabul edemeyiz. İslam ulusal bir devlet anlayışını bile getirmemiştir. İslam ümmet anlayışını getirmiştir. Bırakın aşireti yani. Aşiret daha küçük bir yapılanmadır. İslam aşireti değil, devleti bile, ırk devletini bile, ulusal devleti bile öyle bir anlayış getirmemiş. Tüm Müslümanların bir olduğu, kardeş olduğu, ümmet olduğu anlayışını getirmiştir. Dolayısıyla aşireti kabul etmek mümkün değildir. Ve bu aşiretler sorunu Afganistan'da önemli bir sorundur. Gerek Sovyetler bunu kullandı o yıllarda, aşiretleri bir araya gelmesini engelleyerek, parça parça olmasını sağlayarak Sovyetlere karşı bir güç meydana gelmesini engellediler. Yani neden parçalanmasını isterler? Kendilerine karşı bir gücün meydana gelmemesi için. Bu aslında bütün firavunların tarih boyunca yöntemidir. Firavunlar da böyle yaparlardı. Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki, Firavun kendi milletini parti parti böldü, kısım kısım böldü. Ve sonra onların işte oğlanlarını kesiyordu, kızlarını sağ bırakıyordu. Yani firavuni bir yöntem olduğunu, parçalamanın, bölmenin, parti parti, kısım kısım bölmenin firavunların yöntemi olduğunu Kur'an-ı Kerim bize öğretiyor. Neden böyle bir yöntem izlerler? Çünkü parti parti bölük pörçük olurlarsa, kısım kısım ayrılırlarsa o zaman firavuna karşı birleşemezler. Ve dolayısıyla da en büyük güç firavunun gücü olmuş olur. Yani en büyük güç kendi olması için karşı güçlerin parçalanması. Tabi akıllıca bir yöntem yani. İşte aşiret yapısı aslında bunu kolaylaştırıyor. Kim hakimse onların işine yarıyor aşiret sistemi. Hakim olan güçler kendisine karşı büyük bir gücün meydana gelmemesi için onların aşiretlere bölünmesinden memnun olur. Ama bir Müslüman olarak İslam'ın bize ümmet anlayışını getirdiğini biliyoruz. Bu durumda bizim kalkıp da aşiretçi olmamız caiz olamaz yani. Biz ırkçı bile değiliz ki aşiretçi olalım yani. Aşiret daha da küçük bir kısımdır. Irkın kendi içindeki kısımlarıdır. Mesela diyelim ki Kürtlerin hepsi bir ırktır ama içinde 1000 tane aşiret oluşmuştur zaman içerisinde. Yani demek ki aşiret daha da alt birim oluyor. Daha alt kimlik oluyor yani. İslam ırk kimliğini bile kabul etmiyor ki. Daha üst kimlik olan ırkı bile kabul etmiyor. Ümmet kimliğini bize, üst kimlik olarak bizi ümmete dahil ediyor. Onun için biz İslam aleminde ırk devletlerinin olmasını doğru görmediğimiz gibi aşiretçiliğin de olmasını doğru göremeyiz. Ve bu aşiretler, eğer mesela Afganistan'da İslami gelişmeler olursa, bu aşiretlere bazı roller yüklenecektir. Olumsuz roller yüklenecektir. Yani mesela bir aşiret reisini ikna ettikleri zaman diğer aşiretlerle çatışmalara sürükleyeceklerdir. Mesela diyelim ki bir aşiretten birisini birileri öldürecek. Ondan sonra bir onlardan bir onlardan kan davası. Artık burada ne İslam kalır ne İslami hareket. Artık herkes birbirine düşmeye başlar. Böyle bir ülkede İslam hareket falan kalmaz. Yani İslami hizmetleri, hareketleri durdurabilmek için aşiretler arası çatışmalar meydana getirebilirler. Ve zaten de oluyor. Aşiret yapısı buna müsait zaten. Kavgaya, savaşa müsait zaten. Mesela Türkiye'de Güneydoğu'da aşiretler var. Ama mesela bu civarlarda, mesela güney bölgesinde veya işte Türkiye'nin iç kesimlerinde veya batı taraflarında aşiret yok. Oralarda da, yani Türkiye'nin her tarafında aşiret yok. Ne yaptılar? Her tarafta aşiret olmayınca sağ sol diye böldüler. Yani her zaman bölmek bunların esas prensiplerdir. Ama sağ sol diyerek, ama başka bir şekilde, aşiret şeklinde bir şekilde bölmek onların asıl hedefleridir ve bu şekilde bölünmüş bir millet elbette ki bir yere varamayacaktır. Hedef de odur. Hatta mesela Afganistan'da bile demokrasiyi yerleştireceğiz diyor Amerika. Şimdi mesela bunu insanlar güzel bir şey zannediyor. Bunun arkasındaki oyunu anlamayanlar, işte belki herkes inanmıyorsa da, hani diyelim ki gerçekten demokrasi oraya yerleşse acaba iyi mi yani? Hani hedefi demokrasi değil, kendi hakimiyetini sağlamak, ama diyelim ki hakikaten demokrasiyi yerleştirse bile, yani acaba iyi bir şey olur mu? Şimdi halkın büyük çoğunluğunun şehirlerde yaşadığı devletlerde bile halkın dediği olmuyor aslında demokrasilerde. Halkın büyük çoğunluğu şehirde yaşıyor. Daha çok haberdar oluyor her şeyden. Öyle olan devletlerde bile, mesela Türkiye'de bile, sonuçta aslında halkın dediği olmamıştır yani 80-90 yıldan beri. Hele hele bir de böyle Afganistan gibi halkın %80'i kırsal kesimde yaşıyor. %80'i kırsal kesimde yaşıyor. Kimsenin bir şeyden haberi yok. Ne televizyon seyrediyor doğru dürüst, ne tahsil var, ne okuma yazması var. Adam perişan bir vaziyette, hem fakir, hem tahsilsiz, kültürsüz. Böyle bir ülkede demokrasi ile kandırmak daha kolay aşiretleri. Yani aslında kendi istedikleri düzeni kurarlar ve halkın haberi bile olmaz. Çünkü halk köyde zaten. Yani %80'inin köyde yaşadığı, dağlarda yaşadığı, çok büyük bir toprağı var Afganistan'ın. Nüfus çok az. Her taraf boş. Evlerin arasında uzun uzun mesafeler var. Arsanın hiç kıymeti yok. Şimdi böyle toplumsal bir hayat yok yani. Herkes vahşi gibi böyle bedevi, dağda, biri orada, biri orada, biri orada böyle yaşıyor. Bunlar demokrasiyle daha güzel aldatılırlar ve aslında tamamen dışarıda tutulurlar. İdarede hiç sözleri olmaz. Hem cahil, hem haber yok dünyadan zaten, hem de fakir. Belki çoğunun televizyonu bile yok yani. Şimdi böyle bir ülkede demokrasi yalanı daha güzel işlerine gelir. O yüzden demokrasi getireceğim diyor Amerika. Çünkü demokrasi orada Amerika'nın menfaatlerini daha güzel elde etmesini sağlıyor. oraya özgürlük getirmek için değil. Yani daha iyi bir sömürüyü gerçekleştireceği için. Demek ki Amerika bir yere demokrasi getireceğim diyorsa acaba yani şunu düşünmek lazım. Demek ki demokrasiyle daha iyi sömürebilecek. Bunu düşünüyordur yani. Nasıl sömürecek? Mesela herkes zaten dediğim gibi gariban, haberi yok. Önüne bir sandık konulacak. Adam bir şeyin haberi bile yok yani. Tanımaz etmez, bilmez etmez. Adam okuması yazması yok. Önüne bir sandık konulacak. Bu sandığa adam oy atacak. Nasıl atacak? Aşiret reisinin dediğine göre atacak. Reis ne diyorsa o. Reisleri satın aldığını tamam yani iş. Aşiretlerin olması o bölgede böyle bir yönlendirme için zemin hazırlıyor. Zeminin uygun olduğunu gösteriyor. Sonra icabında büyük aşiretlerse mesela bir gün yani bu aşiret reisi bir parti kurar. Bu aşiret reisi gelir iktidara kendi aşiretinin desteğiyle. 2 sene sonra diğer aşiret reisi bir ona bir ona A partisi B partisi sonra yine A partisi sonra yine B partisi. Münavebe yöntemi. Yani birbirinin yerine geçme yöntemi. Türkiye'de de mesela bir A partisi bir B partisi sürekli eskiden mesela 12 Eylül öncesinde bu daha fazla kendini göstermişti. Bir CHP bir AP yani Halk Partisi ile Adalet Partisi. Bir o bir o bir o bir o böyle sırayla. Olmadı baştan hani bir daha deneyelim diğerini. Halk bir A partisine veriyor mesela CHP'ye veriyordu. Ondan sonra olmayınca tekrar AP'ye veriyordu. Olmadı tekrar CHP'ye veriyordu. Böyle gidiyordu. Demokrasi de mesela partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır denir. Neden vazgeçilmez unsurlardır? Çünkü halkı kandırmak için partiler lazım. Sen şunu istemedin mi? Diğer parti var ona oyunu ver diyor. Herkese göre bir parti kuruluyor. Böylece kimse başka bir yol arayışına girmiyor. Kendi istediği parti, kendi görüşünde bir parti var mı? Var. Onu destekliyor. Ondan sonra evinde oturuyor. Halbuki hiçbir şey değişmeyecek yani o parti gelse de gelmese de bir şey değişmeyecek yani. Aslında patron başkaları, derin devlet var ve gerçek devlet var. Aslında onlar gerçek patronlar. Onların dediği oluyor. Halk da oy verdiğini ve kendi istediğini iktidara getirdiğini zannediyor gariban. Sonuçta kim gelirse gelsin bir takım şeyleri değiştiremiyor. Ana esaslar yerinde duruyor. Gerisi ne? Gerisi hamallık. Yol yapıyor, lağım yapıyor. Gerisi hamallık. Kendi düşüncesini hakim kılamıyor. Bu durumda şunu anlamış oluyoruz yani bu parçalanmışlık, parti parti bölünme veya aşiret aşiret bölünme aslında onların insanları uyutması için en güzel yol oluyor yani bir o parti, bir bu parti, bir o aşiret, bir bu aşiret iktidara getirilmek suretiyle Batı aslında her ikisiyle de kendi menfaatlerini korumuş olmaktadır. Bunu kabul etmeyenler tabii ki bir takım riskleri göze almak zorunda kalacaklar. Yani biz ne o partiyi ne bu partiyi ne o aşireti ne bu aşireti tanımıyoruz dediğiniz zaman elbette ki bütün bu güçleri de karşınıza almanız icap edecek. İşte bunu herkes hep beraber yapsa çok kolay olur. Ama birileri bunu düşünüp de diğerleri de düşünmediğinde onlar birisi A partisinin diğeri B partisinin oldu mu o zaman doğruyu görenler, oyunu görebilenler, oyuna gelmeyeceğim diyenler yalnız kalmış oluyor. Çünkü çoğunluk oyuna gelmiş. Adam senin önüne bazı yollar koymuş. Kendisi zaten yolları hazırlanmış evvelde. A partisi, B partisi, C partisi, Z partisine kadar parti var. Böylece herkes istediği partiye gitsin ve başka bir yol da aramasın. Aslında hiçbir de sistemi de değiştiremez. Hangi partiye gidersen git sistemi değiştiremezsin. Dolayısıyla sistem karlı. Ve sistem senin başka yollara gitmeni engellemiş oluyor. Afganistan'da da durum bu. Orta Doğu'nun her tarafında da durum aynı. Tabii bu durumda gerek Afganistan gerekse Orta Doğu'nun diğer bölgelerindeki Müslüman hareketler, İslam hareketlere bazı görevler düşüyor. Aydın ve alimlere görevler düşüyor. Bir kere aydın alim çatışmasının olmaması gerekiyor. Aydın bence diye konuşur. Alim de hep Kur'an'la hadisle konuşur. Şimdi aydın mesela bence böyle olmalı, şöyle olmalı dediğinde alim der ki sen kafandan konuşuyorsun. Dediklerin Kur'an'a hadise aykırıdır. Alim mesela bir şey dediğinde de aydın da ona der ki sen de yani çağını tanımıyorsun. Dünyadan haberin yok. Ne psikoloji biliyorsun, ne sosyoloji, ne de siyaset. Yani ne tarih. Yani seninkisi sadece 3-5 kelime Arapça. Efendim işte biraz fıkıh, hadis yani. Sen de Kur'an'ın mesajını çağa uygun anlayamıyorsun. Çağa uygun çözümler üretemiyorsun. Sen 1000 sene evvelki kitaplara göre konuşmaya kalkışıyorsun. Yani çağa uygun çözüm yolları sende yok der. Dolayısıyla aydınla alim anlaşamazlar. Aydın kendi kafasına göre ve siyasi kültürüne göre konuşur. Alim de böyle Kur'an'la hadisle konuşmaya çalışır ama tabi Kur'an ve hadisi çağa göre yorumlamak ve oradan çağa uygun bir hareket modeli çıkartmak lazım. Tabii ki ana esaslar Kur'an ve sünnetten alınacaktır ama yani oyunları anlayabilecek bir zeka lazım. Öyle fıkıh, hadis bilmekle, Arapça bilmekle olmaz bu işler yani. Yani siyasi oyunları da anlayabilecek insanlar lazım. Dolayısıyla birisi aydın, birisi alim olursa bunlar anlaşamazlar. Aydın kendi kafasına göre konuşur, üretir, çözümler üretir. Alim de hep böyle Kur'an hadis der. Ama acaba ne kadar anlıyor Kur'an hadisi o da tartışılır. Birisi birini suçlar. Alim aydını sen kafana göre konuşuyorsun diye suçlar. Aydın da alimi sen de çağını tanımıyorsun. Siyasetten anladığın yok diye suçlar. O yüzden çözüm nedir? Çözüm bir kafada aydın ve alim sıfatlarının birleşmesidir. Yani Ahmet aydın, Mehmet alim olursa anlaşamaz. Ama hem Ahmet hem Mehmet ikisi de aydın alim olurlarsa anlaşırlar. Anlaşma ihtimaller daha yüksek olur. İşte Orta Doğu'nun her tarafında meydana getirilmesi gereken kadro, İslami hareketin kadrosu bu vasıflara sahip olmalıdır. Aydın alim vasıflarına hem çağını tanıyacak hem İslam'ı bilecek. İslami ilimler okumuş olacak. Elbette ki birinci sıfatı alim olmak olmalı. Aydın olmak daha kolaydır çünkü alimse aydın olacak bir zekası da kültür seviyesi de varsa tahsil seviyesi varsa kısa sürede aydın vasfını kazanabilir. Siyasi kitaplar okuyarak, haberleri iyi takip ederek, bir de öyle bir zekası varsa yani strateji anlayabilecek bir zekaya sahipse kısa sürede aydın sıfatını kazanabilir. Ama önce aydın olmuş olan birisi, alim olmamış, İslami ilimler okumamış olan birisi, o saatten sonra yeniden alim olması pek mümkün değil. Yani yaş 30, 40, 50 olduktan sonra, mesela aydın vasıflarını kazanmış diyelim, siyaseti iyi öğrenmiş, mesela bir sürü kitap okumuş falan, belli bir kültür seviyesine ulaşmış, yorumlar yapabiliyor, çözümler üretebiliyor, toplumunun önünü açabilecek, aydınlatabilecek çözüm yolları söyleyebiliyor ise, bu bunun İslami ilimleri öğrenmesi o yaştan sonra, tekrar diz çökmesi, fıkıh, hadis, tefsir, Arapça falan filan öğrenmesi hiç kolay bir şey değil. Her işin bir yaşı var yani. Yani mesela 40 yaşına kadar alim olmuş ama aydın vasfını kazanamamış bir adam, icabında 40'ından sonra aydın vasfını kazanabilir. Ama aydın vasfını kazanmış, alim vasfını kazanamamış birisi, 40'ından sonra alim malim olamaz yani. Zor yani, çok zor bir şey bu. Çünkü o yaştan sonra yeniden fıkıh, hadis, Arapça falan bunlar zor. Uzun yıllar eğitim ister bunlar. O kadar artık ne vakti kalmıştı, ne de zekası, ne de enerjisi kalmıştır yani. Çok zor yani. Onun için öncelik tabi İslami ilimler olmalıdır. Yanında da aydın vasfını kazanabileceği ilimler tahsil edebiliyorsa en güzel odur. Ama o olmadıysa bile sonradan da onu kazanabilir. Dediğim gibi öyle bir zeka yapısı varsa kişide. İşte Afganistan'da, Türkiye gibi diğer birçok, yani İran'da böyle değildi sadece. İran'da alimler ön plandaydı. Ne Türkiye'de böyle bir gelenek oluştu 90 yıldır, ne de Afganistan'da böyle bir gelenek oluşmuş. Yani alimler ön planda olmamışlar. Hep böyle aydınlar ön planda olmuşlar. Aydınlar da bugün bir şey der, yarın başka bir şey der. Yani aydınlar her gün bir görüş ortaya atabilir. Çünkü kesin kurallara bağlı değildirler. Aydın okuduğu son kitaba göre de konuşabilir yani. Yani görüşüm değişti diyebilir yani. Alim demez mi? Alim der de fıkhi meselelerde falan olabilir tabii ama aydın kadar değil. Yani alimin bağlı olduğu sabit, değişmez prensipler vardır. Naslar vardır. Ama aydın böyle nasları yoktur elinde. Aydın yani siyasi konularda konuşuyor zaten. Dolayısıyla siyaset, siyasi konularda da insan farklı farklı yorumlarda bulunabilir yani. Yani mesela bugün diyelim ki Ergenekon'un aleyhinde konuşur. Mesela yarın başka bir düşünceye kapılabilir. Yani bu konular çünkü böyle yani farklı farklı anlamak mümkün yani. Onun için İslam aleminde söz sahibi olması gerekenler alimler olmalıdır. Alimler ama aydın alimler en ideali odur. Hani diyelim ki aydın alimler pek yok. Bir aydınlar var, bir de alimler var. O zaman hangisinin söz sahibi olması daha iyidir yine de? Alimlerin söz sahibi olması daha iyidir. Çünkü aydınlar bir kere batılı bir eğitimden daha çok geçmiş kimselerdir. Ve batılı eğitimden daha fazla etki altında kalmış kimselerdir. O yüzden aydınların ortaya koyacağı çözüm yolları genellikle İslam'a uygun değildir ya da az uygundur. Daha fazla açıktırlar yani batılı kültüre, batı kültürüne. Daha fazla açık vaziyettedirler. Daha fazla mikrop almaya müsait bir vaziyettedir aydınlar, İslam'ı bilmeyen aydınlar. Afganistan'da da durum bu. Yani bir tek mesela İran'da ulema öndeydi. Tabi orada da aslında bir çatışma olmadı değil. Mesela Beni Sadr taraftarları aydınları temsil ediyorlar bunlar güya. Hümeyn taraftarlar da işte ulemayı temsil ediyor. Mesela Beni Sadr taraftarları ile Hümeyn taraftarları çok anlaşamıyorlar. Yani Beni Sadr taraftarları işte bugün böyle olmaz, şöyle olmaz, böyle yapalım, şöyle yapalım. Yani dünyayı ayak uyduralım biraz. Batı kültürüne ya Batı medeniyetine biraz ayak uyduralım. Derken alimler hayır diyor yani. Biz taviz vermeyiz İslam'dan. Aslında kavganın özü bu. Yani ılımlı İslam mı olacağız? Gerçek İslam mı olacağız? Yani aydınlar daima ılımlı İslam'a temayüllü olur. Çünkü kendisi İslami ilimleri çok okumadığından çok da böyle sarılmaz. Yani mesela Allah-u Teala şöyle buyuruyor dediğin zaman, peki onun başka bir manaya gelme ihtimali yok mu falan. Hep böyle konuşur aydınlar. Acaba manası o mu falan filan. Sürekli böyle yani yumuşatmaya, yuvarlatmaya çalışır yani. Yani bazı şeyler halbuki kesindir yani. Evet bazıları tartışmaya açıktır ama bazıları da kesindir. Aydın bunun farkını bilmez. Her konuda acaba başka türlü düşünemez miyiz? Acaba o ayeti başka türlü anlayamaz mıyız falan. Sürekli böyle bir mantık vardır aydınlarda. Müslüman aydınlarda ha. Öbürü zaten konumuz değil. Müslüman aydınları söylüyorum yani. Acaba ayetin manası o mu filan. Sürekli böyle bir bakış. Yani teslim olmaz kolay kolay. Çünkü kendisi o işin eğitimini görmediğinden emin olamıyor. Yani bu budur yani. Evet bazı şeyler bu budur denilmez ama kimi de var ki öyledir yani. Bu budur. 2 kere 2 4'tür yani 5 etmez. Ama aydın o işin ilmini tahsil etmediğinden tam emin olamıyor. Emin olamıyorsan o zaman alimlere ittiba et, itaat et. Hayır onu da etmiyor. Çünkü beyefendi aydın olmuş ya hani öyle kolay kolay kimseye tabi de olmaz, kimseye de güvenmez. Yani tabii bir sürü de farklı kültürler de aldığı için bir türlü tam mutmain olmuyor yani. Bakın mesela Türkiye'de birçok hareketin başındakiler alim vasfına sahip değildirler. Mesela diyelim parti. Mesela Erbakan alim midir mesela? Bak kaç milyon insan oy veriyor ve güya işte particiyiz diyen insanlar mesela bir sürü insan var böyle. Mesela başlarındaki kimdir? Erbakan Hoca. Erbakan Hoca ne hocasıdır? Makine hocasıdır yani. Makine profesörüdür. Yani İslami ilimler branşı değildir. Efendim İslam'ı bilmiyor mu? Ya, tabii birkaç kitap okumuştur elbette yani. Ama branşı mıdır yani? Yani branşı İslami ilimler midir? Bunun hayır. Profesör olmuş bak yani bak. Makine üzerinde profesör. En önemli yıllarını yani çocukluğundan itibaren düşünün 50 yaşına kadar neredeyse. Yani makine üzerinde çalışmış. En önemli yıllarını makineye vermiş yani. Yani bu arada 3-5 tane kitap da okumuştur mutlaka ama bu branşının olması demek değil. Birçok diğer cemaatlerde de öyledi. Yani bunlar parti hadi diyelim ki. Mesela diyelim Süleymancıların başında kim var? Abi Süleyman. Hilmut'un ağanın kendisi belki ilim sahibi olabilir. Ama şu anda başlarında kim var? Kemal abi. Abi diyorlar. Kemal hoca bile değil yani. İlim sahibi değil yani. Abi yani işler idare ediyor. Ya bu ciddi bir sorundur. Size bir yere anlatmıştım herhalde. Size mi anlatmıştım? Nerede anlattım? Yani bir zamanlar bir miting yapılacaktı. Tüm cemaatlerin ortak katıldığı bir miting olsun dedik. Davet ettik. Ondan sonra işte hocalarınız çıksın konuşsun dedik biz. Yani aydınlar değil, gazeteciler değil. Hocalar öne çıksınlar. Bu işin çilesini çekenler. Öyle gazetede yazı yazmış sigara içe içe. Vallahi öyle yani. Sigara içe içe çok dertli dertli havalara gire gire böyle çok büyük adam havalarına girip girip böyle. Ağzına sigara, yanında çayı kahvesi. dışına yazmış, ondan sonra Müslümanların önüne geçmiş. Yani bu ne yani bu? Ne hayatında takva var? Bunların %99'u. Ha, içinde öyle olan, takva olan da varsa ona sözüm ona değil. Ama çoğunluğu böyle. Sigara içer, her şeyde. Ya namaz bile kılmayanlar vardır bunların içerisinde. Müslüman aydın havalarında. İlahi okuyanlar falan var ya, bunların bir kısmı namaz bile kılmaz. Yeşil tarkanlar falan. Böyle yani. Böyle masa başında işte okuyor, yazıyor filan. Ondan sonra gazeteci, Türkiye'nin tanıdığı bir işte Müslüman gazeteci filan. Bunlar ön plana çıkartılıyor, bunlar konuşturuluyor mitinglerde. Asıl işin çilesini çekenler, cemaatlerdeki hocalar, onlar öne çıkmıyor, çıkartılmıyor. Kaymağını bunlar yiyor tabiri caizse. Halbuki mesele kaymak meselesi değil tabi de. Mesele şu. Yani bunların bir tesiri olmaz bir kere. Çünkü bunlar kendi namına konuşurlar. Hem bir cemaat yoktur arkalarında. Hem de zaten bunlar aydın sıfatıyla konuşuyor. Ya ne Kur'an'la konuşuyor ne hadisle konuşuyorlar. Siyasi konuşma yapıyorlar. Zaten siyasi konuşmaları. Zaten her gün yapıyor televizyonda bir sürü uzman. Dinsizi, dinlisi, imanlısı hepsi. Herkes konuşuyor zaten. Bu da onun gibi konuşuyor. Yani Fehmi Koru da konuşuyor. Cengiz Çanlar da konuşuyor. Benzer şeyler söylüyorlar. Yani biraz farklı olabilir bazı konularda. Budur yani. Sonuçta ikisi de kendi namına bence diye konuşuyor. Öyle değil mi? Kendi namına konuşuyor. Alim Allah namına konuşur. Allah buyuruyor ki der. Aydın böyle konuşmaz. Dolayısıyla alimin sözünün tesiri aslında buradan gelir. Çünkü Allah namına konuşmaktadır. Öbürü kendi namına konuşmaktadır. Ve bu kitleleri de peşinden de sürüklemez. Aydın mesela kitlelere şu haramdır diyebilir mi? Alim der bu haramdır der. Bu tesir eder. Yani aslında Allah'tır tesir eden. Haram kelimesi tesir ediyor. Yani Allah'ın dininde bu haram demiş oluyor. O halde toplumların önünde olması gerekenler alimlerdir. Ama dediğim gibi aydın alimler, çağını da tanıyan alimler olmalı. Böyle bir kadro, bir kişi, beş kişi değil, on binlerce böyle adam yetişmeli. Ben bunu dedim. Dedim ki, hocalarınız gelsin yani, biz başlattıysak da sizinkiler konuşsun, bir şey olmaz yani. Biraz evvel bir tanesi, biz Türkiye çapında bir cemaat olarak falan diye böyle kibirli kibirli böyle konuşuyordu. Fıs diye indi. Ben bunu deyince, hocalarınız gelsin konuşsun deyince, bizde hoca yok ki dedi. Nasıl yok yani? Yok, ne var sizde? Abiler var. Hiçbirisi böyle yıllarca diz çöküp, ne fıkıh, ne hadis, ne tefsir, ne Arapça okumuş değil. Abiler var. Abilerle işler yürüyor. Ama sen biraz evvel hava atıyordun. Türkiye çapında bir cemaatiz falan diye. O neydi o öyle? Demek ki böyle bir cemaatsanız hocalarınızın da olması gerekirdi. Nerede hocalar? Hoca yok. O yüzden de hocalar olsun görüşümüze taraf olmadılar. Ve yine gazeteci çıkardılar. Çünkü kendilerinde yok çünkü. Bu İslam dışı güçlerin işine yarıyor. Hocaların önde olmaması. Çünkü kitleler onlar yönlendirir. Aydınlar değil. Gazeteci yönlendirmez. Fehmi Koru Türkiye'yi mi yönlendirecek? Fehmi Koru yani bizim insanımızdır, sevdiğimiz bir insandır. O ayrı, ben Fehmi Koru düşmanlığı yapmıyorum. Öyle bir şey anlaşılmasın. Fehmi Koru'nun yorumlarına ihtiyacımız var. Güzel takip ediyor olayları, güzel yorumlar yapıyor. O ayrı bir şey. Benim söylemek istediğim önde olma meselesi. Onun yorumlarından istifade etmeli. İslam hareketin önderleri istifade etmeli. Çünkü o da onun branşı. İstifade etmeli. Ama o önde olmamalı. O bir danışman gibi görev yapar, o yorum yapar, o fikir verir. Ama o önde olmamalı. Hareketin önünde olmamalı. Yani bu konularda önde olabilir, fikir beyan edebilir ama hareketin önünde olmamalı. Çünkü o mesela diyemez ki şu farzdır size ey Müslümanlar, şöyle yapmanız farzdır diyebilir mi? Derler ki ya sen hoca mısın, aydın mısın? Sen ne anlarsın farzdan, haramdan, sana mı düştü? Bırak da bu işi hocalar yapsın. Kitlelere yön verememiş olur. Mesela diyelim ki İran'da daha evvel, daha 1950'lerde, hatta daha da öncesi var, 1890'larda bile, o zaman Kaçar Hanedanı'nın elindeydi İran. Devrilen Şah Pehlevi, buna Pehlevi Hanedanı'ydı. Onlar Kaçar Hanedanı, ya, aile değişmiş sonra, bir darbe olmuş demek ki. O zaman bir alim fetva yayınlıyor. Diyor ki sigara haramdır. Ve ona güvenenler, onun izine gidenler hepsi sigarayı bırakıyor. Hatta Şah'ın, o zamanın Şah'ının karısı bile sigarayı bırakıyor. Mesela böyle bir yön, bu bir yönlendirmedir aynı zamanda. Sigara değil mesele. Burada itaat edenler başka bir konuda da itaat ederler. Çünkü itaati öğrenmişler. Bunu bir aydın söyleseydi tesir etmezdi. Kitleler üzerinde aydınlar konuşur, herkes dinler, ondan sonra herkes kendince yanlış konuştu da der. Ben öyle düşünmüyorum da der. Der yani. Ama alim Allah namına konuştuğu için herkes öyle diyemez öyle kolay kolay. Düşünmesi gerekir yani. Demek ki öyleymiş de dinimizde. Böyle dediğine göre demek ki dinimiz böyle söylüyormuş diye düşünür. Hemen de karşı gelemez. Öyle kolay değil. Yani aydına karşı gelmek, reddetmek kolaydır yani. Yani sonuçta Afganistan'da da aslında bugüne kadarki başarısızlığın, dağılmışlığın bir sebebi de bu. Yani aydınlar var hala, alimler piyasada yok. Bütün Orta Doğu'da da aslında böyle, bir tek İran'da böyle değildi ve devrim İran'da oldu. Çünkü alimler öndeydi. Yani İslami hareketin önünde aydın alimler yürümelidirler. Yalnız aydın olanlar ve yalnız alim olanlar. Bunlar geride kalmalıdırlar. Bunlar tabii ki bir görevi olacaktır ama geride olacaktır. Karar merciinde bunlar olmamalıdırlar. Tabi İran şeyde, Afganistan'da Şiiler de var. Dolayısıyla yani %99'u Müslüman bir ülke, Türkiye gibi lafta da olsa, ve bu Müslümanların da bir kısmı Şiidir. Ve Sünni Afganistan mı, Şii Afganistan mı? Yani mesela orada bir İslami bir idare kurulacak olsa, Sünni mi olacak, Şii mi olacak? Yani bu hususlarda böyle mezhepçilik yapmak uygun olmaz. Devlet, Şiiler Şiice yaşar, Şiiler kendi mezhebine göre yaşarlar. Sünniler de, yani İslam devletinde Hristiyan bile, Yahudi bile kendi dinine göre yaşıyor da, Şii kendi dinine göre, kendi daha doğrusu kendi mezhebine göre yaşamayacak mı? O yüzden böyle devlet tamamen Şia'ya göre veya tamamen Ehl-i Sünnet'e göre ya tamamen Hanefi'ye göre veya tamamen Şafi'ye göre bu tarzda olması uygun olmayacaktır. Buna da Müslümanlar dikkat etmelidirler bütün memleketlerde. Amerika 1963'te Vietnam'a girmişti. 75'e kadar Vietnam'da 12 sene savaştı ve rezil oldu. Orada bayağı bir zayiat verdi. Ondan sonra geri dönmek zorunda kaldı. Sovyetler de Afganistan'a böyle girdiler. 88'e kadar bu şekilde zulmettiler. Ve yani diyebiliriz ki Sovyetlerin dağılmasında Afganistan'daki yaptıkları hataların önemi büyüktür. Yanlış yaptılar oraya girmekle, müdahale etmekle. Orada çok zayiat verdiler. Zayiatın ötesinde çok prestij kaybına uğradılar. Çok madden de çok büyük masraflar yapmak zorunda kaldılar. Ve zaten ekonomileri de durumu da iyi değildi. Ve bunun sonunda aslında oradaki hataları Sovyetlerin dağılmasında önemli olmuştur. Önemli olmuştur. Sovyetler Birliği mesela resmi açıklamalara göre 12 bin asker kaybetmiştir. Belki de bu 32 bindir yani, artık Allah bilir doğrusunu. Tabi bunlar Sovyetlerin kendi içinde problemler doğurmuştur. Ve işte bundan dolayı bu zayiatlar falan, yapılan hatalar sonunda Sovyetlerin Amerika ile anlaşmasına sebep olmuştur. Gorbaçov, o zaman Sovyet lideri, Gorbaçov ile Amerikan lideri Reagan arasında anlaşma yapıldı. Aslında Sovyetler çok iyi biliyordu. Artık Sovyetler dağılmak üzere. Zayıflamıştı. Bir kere sosyalizm zaten insan fıtratına hiç uygun değildi. Kapitalizm de öyle ama sosyalizm daha da uygun değil. Daha da beter. Çünkü tamamen maneviyatı inkar ediyor. Fıtratı inkar ediyor ve fıtrata uygun olmayan bir sistem meydana getiriyor. Şahsi mülkiyeti kabul etmemekle. İnsan şahsi mülkiyeti değilse iyi çalışmaz. O zaman da üretim düşer. Öyle de oldu. Zaten üretim düştü. Sovyetler zor durumda kaldı. Ve Amerika da bunu biliyor zaten. Tabii istihbarat bunları tespit ediyor. Yani Sovyetler eski gücünü kaybetmişti. Hem de Afganistan bataklığına gömülmüştü, çıkamıyordu. Bunun üzerine Amerika ile anlaşma zorunda kaldı. Anlaştı. Ondan sonra aslında Afganistan'dan çekildi. Afganistan bir bakıma Amerika'ya bıraktı. Ve o gün bugündür de orada Amerika var. Hem Amerika oraya nasıl girdi? Daha evvel Sovyetlere karşı savaşırken Müslümanlara kısmen yardım ettiği söyleniyor. Ne kadar doğrudur bilemiyoruz. Ama olabilir yani, bunlara yapar devletler. O zaman Afganistan'a yardım eden, gizli gizli yardım eden Amerika, tabi esas yardım Müslümanlar yapmıştır. Dünyanın her tarafından oraya yardım gitti o zaman. Para gönderildi. Hatta savaşa giden Müslümanlar oldu. Asıl şey odur aslında. Fakat sadece o değil, belki başka güçlerden de yardım almış olabilirler. Bunlar savaşlarda olur. Ve Amerika işte o zamandan aslında zemin hazırlamış oldu. Afganlıların gönlünü biraz kazanmış gibi oldu. Bazı aşiretlere falan yardım ederek Sovyetlere karşı. Bu şekilde biraz onların gönlünü kazanmış oldu. Ve Sovyetler çekildikten sonra oraya tamamen Amerika ele geçirdi. Aslında bu anlaşma buydu. Anlaşma buydu. Hatta ben şöyle bir şey hatırlıyorum. Denizin ortasında iki lider buluştular. Amerikan lideriyle Sovyet lideri Gorbaçov, Reagan ile orada denizin ortasında bir gemide anlaşma yaptılar. Neden denizin ortasında? Demek ki çok önemli bir şey konuştular. Ve zaten ondan sonra Sovyetler dağıldı. Yani Sovyetlerin aslında dağılmasını konuşmuşlar demek ki. Ve o günden sonra Sovyetler dağıldı. Sovyetlerin dağılmasından sonra yani herhalde şunu konuştular tahmin ediyorum. Amerika dedi ki zaten sen zor durumdasın, ben bunu biliyorum, benden saklama. Artık senin süper güçlüğün kalmıyor. Kendi içinde problemli. Bir sürü cumhuriyetler, Azerbaycan, Türkmenistan, bir sürü parçalardan oluşuyor. Problemli. bir ülke. Aynı zamanda üretim düşmüş, ekonomi zayıflamış, enflasyon artıyor, efendim işsizlik artıyor, üretim düşüyor. Yani artık sen yaşlandın dedi yani. Erken yaşlandı Sovyetler aslında. Amerika daha yaşlı aslında, Avrupa daha da yaşlı. Ama Sovyetler erken yaşlandı çünkü çok yanlış bir sistemi vardı. Ağır, hantal, güya sosyalizmde devlet olmaması gerekiyor. Tam tersi kapitalistlerden daha büyük ve daha güçlü bir devlet yapısı meydana getirdiler Sovyetler Birliği'nde. Her şeye karışan bir devlet, her şeyin fiyatını belirleyen bir devlet. Halbuki sosyalizmde devlet hiç yoktur yani, komünizmde. Sosyalizmde de yani ona doğru bir gidiş olması gerekiyordu, onu başaramadılar. Zaten mantıksızdı, devletsiz olur mu? Mantıksızdı. Tam tersi çok güçlü bir devlet, faşist bir devlet meydana getirdiler aslında. Faşizmle devlet çok güçlü olması gerekiyor. Sosyalizmle devlet hiç olmaması gerekiyor aslında. Ama tam tersi faşist bir devlet meydana getirdiler. Her şeye karışan bir devlet, fiyatları bile belirleyen bir devlet. Bunun üzerine hantal, ağır çalışan bir devlet yapısı. Ve çöktü. Üretim düştü. Hem şahsi mülkiyete izin vermediği için. Tabi daha sonralar zaten artık sosyalizmi tamamen bıraktılar. Artık izin vermişlerdi zaten son zamanlarda. Artık çiftçiler kendi tarlasını kendi ekip dikiyordu. Yani çok bölgelerde artık patates üretim mesela yapıyorlardı. Kendilerine yapıyorlardı yani. Yalnız vergi veriyordu devlete. Kendi toprakları olmuştu artık. Mal kendi malı olmuştu. İşte bunlardan dolayı aslında Sovyetler zaten zor durumdaydı. Amerika da bunu biliyordu. Dedi ki sen kendini lağvet, sen dağıt. Kendini dağıt. Zaten yoksa zaten patlayacaksın yani. Sonra çekil bu bölgeden. Bu bölgeyi bana bırak. Ve beraber bundan sonra dost olalım, anlaşalım. Zaten hiçbir zaman savaşmadılar ki Sovyetlerle Amerika. Güya biri kapitalist, biri sosyalist, güya düşmanlar. Hiç savaşmadılar. Ve her zaman da anlaşmışlardır masa başında. Dedi ki Amerika, sen gel benimle anlaş, şu anda bizim ortak düşmanımız hortladı, uyandı. İslam tehlikesi baş gösterdi. Afganistan'da da, her yerde de, Orta Doğu'da. Yeniden İslam tehlikesi baş gösterdi. Onun için bırak sen şu sosyalizmi falan. Bu bölgeyi de bana bırak. Sen gene zengin olacaksın. Zamanla kafanı yorma, ben sana yardım edeceğim. Ama bu bölgeyi bana bırakacaksın. Ben bu bölgede ancak ılımlı İslam yöntemiyle ben bunları sakinleştirebilirim. İslami hareketi saf dışı edebilirim. Pasifleştirebilirim. Senin yönteminle olmaz, askeri yöntemle. Sen nasıl tanınıyorsun dünyada? Dedi Amerika. Kim kimle konuşuyor? Amerika Sovyetlerle konuşuyor. Senin dünya nasıl biliyor? Dinsiz imansız Sovyetler. Öyle değil mi? Öyle biliniyorsun sen. Dolayısıyla sen madem ki böyle biliniyorsun, sen bu bölgeye ılımlı İslam'ı getiremezsin. Sen bu Müslümanlar bu dinsizliğinle uyutamazsın. Sana karşı gelmeye devam ederler ve uyanış devam eder. Uyanış hızlanır. Orta Doğu'da uyanış hızlanıyor. Gel dedi, sen bu işi bana bırak, ben bu işi daha iyi yaparım. Ilımlı İslam'ı ortaya koyacağım. Bunları böylece pasifleştireceğim. Aynen Türkiye'de oynanan oyun dünyada da oynanıyor. Mesela şu anda kaç yıldan beri mesela AKP baştadır. Yani ılımlı İslam ve mesela artık aşırı laiklere izin verilmiyor kolay kolay. Ilımlı laiklik, ılımlı İslam isteniyor. Amerika aynı yöntemi de burada da tatbik ediyor. Yani diyor ki o kafayı bırakacaksınız. O eski sosyalist kafasını asarız, keseriz, doğrarız. Sustururuz bunları, bu irticacıları. Bu böyle olmuyor. burada yaptığı oyunu o zaman da orada yapmış yani. Dedi ki sen kenara çekil, ben bunları ılımlı İslam'la kandırayım. Burada da mesela aşırı solcuları kenara çekti. Hatta itiraz edenler Ergenekoncular işte onlar. Onları da saf dışı etti. Bana karşı mı dedi geliyorsunuz siz? Benim projeme karşı mı geldiniz? O zaman sizi tasfiye ederim dedi Amerika. Aynı şey o zaman dünya çapında orada yapıldı. Türkiye'de yapılan ılımlı İslam, ılımlı laiklik projesi. Oğlum şöyle kenara gel. Bu proje aslında orada daha evvel yapıldı yani. Sovyetlere dedi ki sen nasıl biliniyorsun? Dinsiz imansız. Sen şöyle kenara dur. Bu işi bana bırak. Bu Müslümanları ben uyuturum. Onlardan birisini getiririm başa. Namaz da kılar bazen ara sıra. Böylece cemaatleri ben sakinleştiririm. Aynı yöntem orada yapıldı ve işte o günden sonra Sovyetler bu projeyi kabul etti. Aslında bu proje ta o zamandan, yani Sovyetlerin dağılması, Afganistan'dan çekilmesi 88, aslına bakarsanız bunun sebebi de ılımlı İslam, ılımlı laiklik, ılımlı solculuk, ılımlı Orta Doğu. O zamandan bu başlatılmıştı yani bu proje. Ama o zaman adı böyle konulmamıştı. Yeni daha 10 yıldan beri bu konuşuluyor. İsminin bu olduğu anlaşıldı. Aslında bu ta Sovyetlerin çekilmesi bile bu projenin gereği. Bilmem anlatabildim mi? Yani bir devlet, bir süper güç öyle rastgele girmez, rastgele de çıkıp gitmez. Bunlar büyük projelerin birer parçası. O gün bugündür orada Amerika var. Ama Amerika'nın ılımlı İslam, ılımlı laiklik, ılımlı solculuk projesi orada tutuyor mu şu anda da? Hani Amerika bunu böyle düşündü. Tutuyor mu acaba deseniz pek de tuttuğu söylenemez. Çünkü orada medreseler var. Medreseler bu oyunu bozdu. Taliban medreseler demek. Taliban hareketi medrese hareketi. Çok talebe okutuyorlar. Ve yutmuyorlar bunu. Şu anda orada Amerika'ya karşı savaşan Afgan güçlerine karşı da Afgan askerine, tabi satılmış hükümetin askerlerine, Karzai'nin askerlerine karşı savaşan kim? Taliban. Şimdi o yüzden şu son bir hafta içerisinde haberleri iyi takip edin. Son bir hafta içinde Karzai Taliban'la anlaşmak istiyor. Toplantı yapıldı. Toplantıdan çıkan karar bu. Ve bu karara göre Karzai onlara teklifte bulundu. Daha bir hafta içinde oldu bu olay. Takip edin ve kafanızda birleştirin. O zaman çözersiniz oyunları. Yani Karzai mesela nereden icap etti? Şimdi Taliban'a mesela barış teklifinde bulundu. Çünkü bir tek Taliban var karşısında. Medrese hareketi. Birçok medreseleri var. Pakistan'da da var. Oradan zaten geliyorlar bunların çoğunluğu. Kökenin Pakistan aslında. Ama tabii şu anda artık karışmış vaziyette. Afganlı talebeler de çok içinde. Yani ılımlı olarak, ılımlı yaklaşarak kandıracaktı ama bakın kim durdu önünde? Medrese. Ya Ama tabii ki medrese de başındaki hocalar demek ki aydın alim vasfına sahip az çok herhalde ki anlıyorlar bu stratejileri. Bu oyunlara gelmiyorlar. Yoksa medrese çok. Bizde de medrese vardı Güneydoğu'da ama örümcekli. Hocaların dünyadan haberi yok. Okuması yazması bile yok hocaların birçoğunun. Eski hocaların. Yenilerin de belki en fazla olsa olsa okuması yazması var. Dünyadan habersiz. Ne tahsil görmüş, ne matematik okumuş, ne fizik. Yani şimdi böyle insanlar olmayacak mı? Olacak ama bunlar önde gitmeyecekler. Olacak tabii ki. Hani herkeste o istediğimiz vasıflar tabii ki olmaz yani. Ama önde gitmeyecek onlar. Onlar yerini bilecekler. Onlar çünkü bu stratejileri çözemezler. Ona göre bir strateji belirleyemezler. Onun yeri daha gerilerde bir yerde o Arapça Marapça ders verir talebeler işte onun iş o kadardır yani. O önde giderse strateji bilmediğinde onun ellerinde oynatırlar. Evet, Sovyetlerle Amerika bu şekilde anlaştı. İşte ondan sonra Amerika'ya bıraktı orayı. Aslında Sovyetler belki de ya da Rusya şu anda şöyle düşünmüş de olabilir yani. Ben oraya girdim, battım. Şimdi Amerika girsin bir batsın da gününü bir görsün. O bilmiyordu Afganistanlıların ne olduğunu. Afgan dağlarını, Hindukuş dağlarını. Daha bilmiyor o 2 metre karın ne olduğunu. Amerikalı Johnny daha bilmiyor. Hele bir girsin o da ağzının payını bir alsın diye o da öyle bir strateji izlemiş olabilir. Mesela şu anda da belki de gizli gizli destekliyorlardır Taliban'ı Rusya. Amerika'yı oraya gömmek için. Çünkü Amerika Sovyetleri oraya gömdü. Aslında Amerika gömmedi de Allah gömdü ve Afganlı mücahitler savaştı. Amerika savaşmadı ama olsun belki siyaseten de olsa, belki silah vererek, belki bir takım şeyler yaparak, belki bazı bilgiler vererek, istihbarat vererek filan Sovyetleri orada batırdı Amerika aslında. Ama tek onun yaptığıyla değil. Esas tabi savaşanlar Müslümanlar ve dünya Müslümanlarının yardımları. Ama olsun Amerika'nın da bazı destekleri olmuştur. Sovyetleri dağıtabilmek için. Amerika şunu görüyordu yani. Şimdi diyor ben Sovyetleri dağıtmam lazım bir kere bana karşı yeni bir güç olmasın. Yani böyle bir güç kalmasın. Bir. İkincisi yeni bir tehlike daha zuhur ediyor İslam. Uyanıyor İslam. Ümmet uyanıyor. Şimdi 2 tane rakibim olmasın yani. Sovyetleri de yanıma alayım İslam'a karşı. Çünkü sonuçta ikisi de aynı medeniyettirler aslında. Sovyetler de Amerika'sı da. Sonuçta Batı medeniyeti ikisi de. Çok iyi biliyor ki aslında medeniyetler çatışır. Yani sonuçta İslam ayrı bir medeniyettir. Batı medeniyetiyle çatışacaktır eninde sonunda. Onun için ben diyor şimdiden hiç olmasa Sovyetler yanıma alayım. Ve bunu yaptı. Ve o yüzden de zaten koskoca Sovyetler Birliği birdenbire dağıtılıverdi. Hani tarihte olmamış bir olay yani. Koca imparatorluk öyle birdenbire dağılıverdi gitti. Savaş mavaş bir şey olmadan, kavga gürültü olmadan. Ondan sonra Azerbaycan'a mesela özgürlüğünü verdi. Türkmenistan'a falana filana. Mesela bir tek kime vermiyor? Tek kime vermedi? Çeçenistan'a. Ora bizim diyor. Neden? Çünkü Azeriler maalesef İslam'la alakaları kalmamıştı. Türkmeni de o, Kırgız'ı da o. Kelime-i şehadet bile bilmezlerdi bunlar son 20 sene evveline kadar. Bunlar adı Müslümandı yani. Çoğu komünist olmuş. Din yok, iman yok. Şimdi tekrardan kendi özüne dönüş başladı çok şükür ama o zamanları söylüyorum yani. 70'lerde, 60'larda, 80'lere kadar din iman kalmamış. Ama Çeçen öyle değil. Çeçenistan biraz daha İslam'ı muhafaza etmiş ve radikal İslam. Oraya vermiyor özgürlüğünü. Ora bizim diyor, ora bizim iç meselemiz diyor. Niye Azerbaycan senin iç meselen olmadı? Türkmenistan, Kırgızistan, kocaman o topraklar, onların hepsinin özgürlüğünü verdin. Niye oranınkini vermiyor? Çünkü orada İslam tehlikesini görüyor. Orada İslam mücahitleri var diyor. Azerbaycan zaten yani dinden imandan uzaklaşmıştı. Tabi bu bir sebep. Başka sebepler de vardır yani Çeçenistan'a müdahalesinin. Evet. Ve bakın demin söylemiştik ne zaman çekilmişti şey Sovyetler Afganistan'dan ne zaman çekildi? 88 değil mi? Bakın 87'de 86'da Türkiye'den oraya birkaç doktor gidip oradaki yaralılara yardımcı olmak, işte insanı hizmet yapmak adına oraya gitmek istiyor. Gidiyorlar. Hekimler Birliği Vakfı adına peşavere bir uzman ekip gidiyor. Ve onların verdiği rapor şu. Gidiyorlar ve hemen geri dönüyorlar. Neden? Çünkü İzin verilmiyor. Türkiye adına gittikleri için ya da işte yani Türkiye'den gittikleri için orayı parsellemişler. Fransa bilmem ne, Almanya şu bu. Onlar orada hastaneler kurmuşlar. Çadırlar kurmuşlar. Doktorlar, hemşireler getirmişler. Ve orada eğitim kurumları meydana getirmişler sağlık alanında. Bir de tüm dünyada geçerli olan kimlik vermişler. Sağlık memurudur diye yani. Tüm dünyada geçerli olan bir de kimlik veriyorlar. Bundan dolayı yani zaten her tarafı parsellemişler. Afganistan'da bizim buradan giden doktorlar orada hizmet verebilecekler bir yer bulamıyorlar. Yani nerede hizmet verecekler? Hangi mahallede, hangi şehirde? İzin verilmiyor. Yani biz zaten yapıyoruz, size gerek yok deyip gidin diyorlar yani anlayacağınız. Neden? O bölge halkını kendilerini sevdirmek için. Yani nasılsa Sovyetler gidecek. Az kalmış zaten 1-2 sene sonra gidecek Sovyetler. Sene 86. Az kalmış Sovyetler çekilecek. Çekildiği zaman kime bırakacak? Bunlar oraya hakim olacaklar. O yüzden Türkiye zaten hakim olacak gücü yok da. Ama yine de olsun halkta Türkiye'ye karşı bir sevgi var Afgan halkında. Bu tekrar canlanmasın. Bize Fransızlar yardım etti. Alman hastanesinde ben iyileştim desinler. Bakın mesela burada bir şey almış. Bir mücahit cephede bir cephe komutanı diyor ki ben diyor cephede yaralansam diyor Peşaver'e getirilsem ben istemesem de diyor benim akrabalarım beni Alman hastanelerine götürür. Her taraf Alman hastanesi, Fransız hastanesi, Amerikan hastanesiyle doldurulmuş. Ruslar vuruyor, bunlar tedavi ediyor. Aslında böylece orada Alman'a karşı, Amerika'ya karşı bir sempati meydana gelmesini sağlıyorlar bu şekilde. Ve sonuçta Türkiye her ne kadar laik maik de olsa, sonuçta Afgan halkı Türkiye'yi Müslüman olduğu için seviyor. Ve bu sevginin canlanmasını istemiyorlar. Bakın onlar gibi orada hastaneler falan kuramadığımız halde Yine de mesela hala bizi sever Afganlılar. Biz de onları severiz. Hatta tabii Türkiye de bir zamanlar yani Afganlılar, milyonlarca Afganlı İran'a ve Pakistan'a gitmek zorunda kaldı. Sovyetlerin zulmünden milyonlarcası İran ve Pakistan'a gitmek zorunda kaldılar. O zamanlar az da olsa Türkiye'ye de geldi. Ben de gördüm o zaman. Camilerde kalıyorlardı. 80'li yıllarda. Ama burada çok uzun süre kalmadılar. Sonra geri devlet onları gönderdi. Yani Türkiye her ne kadar batıcı olmuş bir devletse de, laikse de, sonuçta Türkiye yine de özü Müslüman olduğu için, halk Müslüman olduğu için yine de Türkiye'nin sevilmesini istemiyorlar ve Türkiye doktorlarının orada vazife yapmasına izin vermediler. İşte böyle bir yani Orta Doğu'nun Afganistan cephesi de böyle bir durum. Evet. Ve şimdi durum nedir tabii Afganistan'da? Bakın, bu dediğimiz olay 86'da en son oraya kadar anlattık. 2010 yılındayız. Aynı durum devam ediyor. Yine çatışmalar. Yine hiçbir gelişme yok. Yine halk perişan. Yine aç susuz. Böyle devam edip gidiyor. Tabii bir taraftan da Amerika sömürmeye devam ediyor. Yani halkın kendine gelememesi Amerika'nın işine yarıyor. Mesela şimdiki yeni Amerikan lideri Barack Obama, Irak'tan çekileceğiz yakında ama Afganistan'a ağırlık vereceğiz dedi. Yani Afganistan'a neden ağırlık veriyor? Çünkü artık demek ki Irak'ı epeyce hallettik diye düşünüyor. Sıra Afganistan'da. Daha fazla oraya ağırlık vereceğiz diyor. Fakat Irak'ta ki durum gibi değil aslında Afganistan durumu. Afganistan daha zor. Irak'ta Saddam sevilmiyordu. Irak'ta Şii-Sünni çatışması vardı. Onlar tarafından meydana getirilmişti. Evet, buna benzer durumlar Afganistan'da da varsa da o derecede değil. Afganistan'da daha çok Taliban hakimiyeti var. Çok fazla başka bir şey çıkamıyor karşısına. O yüzden orada bayağı bir zor işi yani. Evet. Tabii sonuçta Müslümanlar çalışırlarsa Allah zaferi nasip edecektir inşallah. Sovyetleri orada dağıtan Allah, Amerika'yı da orada dağıtmaya kadirdir. Önemli olan Müslümanlar layık olsunlar, çalışsınlar. Filistin konusuna kadar geldik. Filistin'i anlatamadım. Zaman kalmadı. Bu dördüncü dersimiz miydi? Aslında bitirmemiz gerekiyordu. Bitiremedik. Bir ek ders yapmamız lazım. Haftaya haftaya salı günü olabilir ya da aynı gün çarşamba günü olursa, neyse onu bir düşünelim de. Şöyle bir soru vardı. Hafta sonu haberlerinde One Minute ile alakalı programlar düzenlendiği yer aldı. Ve programda bir Arap, bir yabancı, çeşitli dillerde insanlar bu sloganı söylediler. Bu olayda açıkça gördük ki Türkiye abi yapılma yolunda. Geçen derslerimizde siz de bunu söylemiştiniz. Bunu söylemenizin ardından böyle açık bir şekilde gördük. Evet, öyle yani, ben daha evvel ifade ettim ve proje budur. Türkiye'nin oraya Orta Doğu'da abi yapılması, özellikle de Hamas'a, İsrail'le one minute demesinden belli ki Hamas'la aslında güzel geçinmek, Hamas'a abi olmak istiyor. Asıl rolü bu. Bu da İsrail'in güvenliğinin sağlanması içindir. Çünkü İsrail'i reddeden Hamas'tır. Yani bugüne kadar Amerika Hamas'ı ikna edemedi. Kimse ikna edemedi. Çünkü onlar başka bir dinden olunca ikna edemiyorlar. Ama namaz kılan bir başbakan, hem de İsrail'e one minute demiş bir başbakan, ikna edebilir belki. Yani Hamas'a şunu diyecek: bu benim yalnızca bir iddiam değil, aslında bunu ispat etmem de çok mümkün. Mesela geçenlerde Türkiye'de bir toplantı olmuştu. Çeşitli İslam aleminden halkı Müslüman ülkelerin liderler, devletleri Müslüman değildi, halkları Müslüman olan ülkelerin birçokların lideri gelmişti ve onların huzurunda Abdullah Gül dedi ki Türkiye Orta Doğu'da hami, yani abi, yani Orta Doğu'da hami olmaya hazırdır. Yani Orta Doğu'daki diğer devletleri koruması altına almaya, yani abi olmaya hazırdır dedi. Aynen bunu söyledi yani. Çok açık seçik bunu söyledi. Demek ki dediğim doğruymuş yani. O da bunu söyledi. Sonra yine başka şeyler de söylendi. Mesela Hamas lideri buraya geldiği zaman birkaç sene evvel, Abdullah Gül daha başbakan iken ya da bakan iken, yani reis-i cumhur değildi o zaman, tam hatırlayamıyorum, birkaç sene evvel Hamas lideri geldiğinde Hamas'a onların Türkiye'nin dediği şey şu oldu. Bunu açıkça ifade ettiler, sonra haberlerde falan geçti. Abdullah Gül'ün Hamas'a dediği şu: İsrail'i tanıyın, silahı bırakın, demokrasiye geçin. Bu. Yani Türkiye'nin Hamas'a abiliği de bu yani. Yapacağı bu. Yani Türkiye'ye verilen görev ne yani? Hamas'ı yumuşatma görevi. Bu da neyle mümkün? Tabi İsrail'e biraz hava atacak Türkiye. Man minute falan diyecek ki, onlar da Türkiye bak bizim için böyle mücadele ediyor, bir dinleyelim abimizi diyecekler, desinler. Ve Türkiye'nin Hamas'a diyeceği şey budur. Zaten bunu Hamas daha evvelden beri söyleseydi, zaten Hamas'ın da bir sorunu kalmazdı. Zaten İsrail'i tanısaydı, zaten silahı bıraksaydı, zaten demokrasiye geçseydi, zaten onların istediğini yapmış olacaktı, zaten sorunda kalmayacaktı. Ama Hamas, İsrail'i tanımıyorum ben diyor. Ve tanımamakta da haklıdır. Çünkü zaten orada evvelden Yahudi devleti mi vardı? 2000 senedir orada bir Yahudi hakimiyeti söz konusu değildir. Ha sen 3000 sene evveline gidersen, o zaman 10.000 sene evveline de gidelim. Böyle şey mi olur? Ona kalırsa zaten, yani 300 sene evveline gitsek zaten her taraf bizimdi, değil mi? Hatta yani 150-200 sene evveline gitsen, hatta 90 sene evveline gitsen bile zaten çoğu bizimdi yani. Sen 2000 yıldır orada yoksun ey Yahudi. 2000 sene sonra kalkıp oradan buradan toplanıyorlar, geliyorlar oraya. İsrail böyle kuruldu, toplanma. Her taraftan toplandılar, İsrail böyle kuruldu. Böyle şey mi olur? Tabii ki Hamas onları tanımamakta haklı. Burası sizin değil. Bura 2000 yıldan beri bizim. 2000 seneden beri bizim. Siz neredeydiniz yani eskiden? 2000 seneden de evveline gidecek halimiz yok, kusura bakma. Yani Hamas'ın tanımaması gayet normal ve haklı. Ve Türkiye'nin yani abiliği de bu olacak. Yani açıkçası şu yani, bugüne kadar Amerika İsrail'in güvenliği için çok para harcadı, sağlayamadı, başaramadı. Mısır'ı kafaya aldı. Mısır Filistin desteklemez oldu. Ürdün zaten hain, alçak. Desteklemiyor zaten. Yıllardan beri zaten İsrail'le güzel geçiniyor. Bir tek Suriye biraz arası bozuk gibi. Yani aslında Amerika hepsini halletmiş zaten. Ama Hamas'ı halledemiyor. Hiçbiri destek vermese bile Hamas mücadeleye devam ediyor. Şimdi bu kadar da para yardımı yapıyor Amerika. Yardım ede ede Amerika yoruldu. Her yıl hemen hemen 30-40 milyar dolar yardım ediyor. Bu çok büyük bir para yani. Yani Türkiye'ye 1 milyar dolar borç bile vermiyorlardı bunlar. Borç olarak bile. Her yıl İsrail'e 30-40 milyar dolar yardım ede ede Amerika yoruldu bundan. Biraz alttan al diyor. İsrail bunu kabul etmiyor. İsrail habire topraklarını büyütmeye çalışıyor. Amerika da bundan rahatsız aslında. Yani bu kadar da azgın olma diyor yani ona. Ama İsrail bunu tanımıyor. Artık Amerika yoruldu. Hem mücadeleden hem de para vermekten. Amerika sağlayamadı. İngiltere İsrail'in güvenliğini sağlayamadı. Savaş devam etti gitti. Hamas'la mücadele sürüp gidiyor. Ve Hamas her gün kuvvetleniyor. İyi bir yol buldular aslında. Türkiye'de böyle bir hükümet. Namaz kılan bir başbakan. Ve bu başbakan onlara abilik yaparsa, bir one minute falan dedi mi, onlara olur abi. Ondan sonra o abi onlara derse, İsrail'i tanıyın, bugün böyle gerekiyor, gücünüz yok, çaremiz yok, mecburuz buna. Arkasında Amerika var, Avrupa var. Tanımak zorundayız. Bugün böyle gerekiyor, böyle davranmalısınız deyip ikna etmesi mümkün. Yani şimdi yani onların hani onlara yakın birisi söylerse, hani mesela seni ikna etmek için ne yaparlar bazen? Senin sevdiğin birini devreye koyarlar yani. Aynen o. Hamas bu oyuna gelir mi? İnşallah gelmez. Ama plan bu yani. Hükümetin anayasa değişikliğine gideceğine dair tartışmalar yapılıyor. Anayasa değişikliği ılımlı İslam projesi gereği mi? Yani şu zamanda ne yapılıyorsa inanın ki bununla alakalıdır. Ne yapılıyorsa ılımlı İslam projesiyle alakalıdır. Yapılacak olan anayasa ılımlı olacaktır mutlaka. Biraz daha demokratik, biraz daha özgürlükçü filan olacaktır. Öyle görünecektir ama aslında sonuçta ılımlı İslam'ın da içinde olacağı bir anayasa olacaktır. Yani yeni bir oyunla karşı karşıya olabiliriz. Zaten bu oyun başından beri de devam ediyor. Anayasanın değişmesi iyi olur mu? Biraz daha özgürlükçü olması iyi olur mu? Vallahi şu bir gerçek ki İslami hareket kuvvetlenirse bunlar ne anayasa dinler, ne baba yasa dinlerler. Bunlar onu çiğnerler, geçerler ve darbeyi yaparlar. O zaman Amerika'da göz kırpar yapın der. Şu anda Amerika bunları böyle rezil etti. Bu paşaları, ergenekoncuları rezil etti. Sebebi bunlar Amerika'ya kafa tuttular. Ilımlı layık olmaya razı olmuyorlar. O yüzden Amerika bunları rezil ediyor. Bana mı karşı geliyorsunuz diyor. Böyle gerekiyor diyor. Böyle olmamız lazım. Anlamıyorsunuz diyor. Ben bunun için diyor Sovyetleri dağıttım. Seni de dağıtırım diyor. Ama ılımlı laikliğin Müslümanları uyutamadığını görürse Amerika, böyle olmadığını, başaramadığını, bununla da olmadığını görürse tekrar bunlara göz kırpar, olmuyormuş, haklıymışsınız der, darbe yapabilirsiniz der. Ve o zaman yine darbe yaparlar. Ne anayasa dinlerler ne bir şey dinlerler. Tank anayasa mı dinler? O yüzden Amerika Ergenekon'u tamamen tasfiye etmez. Orada bir yere durur o. Bir gün geldi mi suyu döker gene filizlenir o. Hiçbir örgütü tamamen tasfiye etmezler. Lazım olur diye ileride. Bu dersten sonra ahkam tefsiri başlayacak. Üçler de katılacaklarmış. Yani bu ders deyince şimdi değil de yani bu ders bitince imtihandan sonra çarşamba sabah olarak devam edebilir demişler. Ne demek yani? Yani çarşamba zaten bugün çarşamba değil mi? Zaten çarşamba yapıyoruz. Zaten ahkam tefsiri yapacaksak zaten çarşamba yapacağız. Ama işte bir ek ders yapmamız lazım evvela. Bu Filistin konusunu anlatacağımız bir ek ders yapalım. Ondan sonra bu konuya geçelim. Ondan sonra imtihan da tabii olacak. Sonra ahkam tefsirine geçeceğiz. Yani ek dersin tarihini belirlememiz lazım. O zaman haftaya yapalım. Biraz ders yaparız. Olmazsa iki ders yaparız. Üçüncü derste de imtihan olursunuz. Yani hem ders hem imtihan aynı günde olur. Zaten sonuna geldik. O zaman haftaya çarşamba normal derse devam ediyoruz. İki saat kadar ders yapıp ondan sonra iki saat kadar da imtihan. Polisin El-Kaide diye, medyanın El-Kaide diye yansıttığı ve birçok kişilerin toplandığı ve cezaevine atıldığı olay hakkındaki görüşüm. Yani ben Türkiye'de El-Kaide var mı? İnanmıyorum. Dünyada El-Kaide var mı? Ona da emin değilim. Böyle bir şey duyduk. Kimden duyduk? Amerika'dan duyduk. Hakikaten var mı? Varsa mesela lider kim? Usama bin Laden mi gerçekten? Oysa niye yakalanmıyor yıllardan beri? Her tarafta Amerikan ajanları cirit atıyor. Bulamıyorlar mı? Hiç mi telefonla konuşmuyor? Hiç mi yani bir yerde görülmüyor? Yani besbelli ki yakalamak istemiyorlar. Neden? Dünyayı hep bu tehditle tehdit etmek için. Terör var bak. İslam terörü var. El-Kaide hala hayatta. Resmen aslında sipariş usulü o örgütün burada şubesini açıyorlar. Kasten açıyorlar. Yokken var gibi gösteriyorlar. Ve bunu söyleye gençlerde böyle bir arzu oluşuyor. Onu istiyorlar. Bize bombalayalım silah. Gençler sever silah filan işlerini. Yani sonunda nereye varılacak? Hani öldürmek de bir yere varılsaydı Sovyetler Birliği varırdı. Öldürmek de bir yere varılsaydı PKK varırdı. Öldürmek de bir yere varılsaydı Amerika varırdı. Yani herkes önce öldürüyor sonra bir yere varılmadığını görüyor. En son gene bırakıyor o işi. 12 Eylül öncesinde sağ sol. Yani öldürmekle kim nereye varmış ki? Ama bunu çok söyleye söyleye gençlerde böyle bir arzu meydana getiriliyor. Genç düşünmez yani strateji, metot. Bunları düşünmez. Cihad ettiğini zanneder. Halbuki her sıktığı kurşun Amerikan işine yarıyor aslında. Amerika onu bahane edip bir yerlere saldırıyor. Azgın köpek gibi affedersiniz. Onu bahane ediyor bir yere saldırıyor. Onu bahane ediyor. Yani nasıl saldırdı Afganistan'ı? Bunu bahane etmedi mi? O 11 Eylül saldırısını bahane. Güya işte onlar yapmış. İspat etmiş de değil. Böyle bir delil de yok elinde. Yani Müslümanlar akıllı olmalı. Böyle bir şey var mı? Hakikaten dünyada var mı? Emin değilim. Ben şüpheliyim. Varsa niye bulunmuyor? Şüpheliyim. Türkiye'de var mı? Dediğim gibi böyle bir takım gençler heveslenmiş olabilir ama hakikaten bir şey olduğuna da inanmıyorum. Ve eğer hakikaten inanmış böyle orayı burayı bombalamayı düşünenler varsa yanlış yaparlar, İslam'a zarar verirler. Allah Resulü böyle bir şey yapmadı. Yani bunu unutmamalılar. Yani bu aslında Amerika iki İslam'dan birisine gitmemizi istiyor. İki İslam. Üç tane İslam var. Birisi gerçek İslam, biri de ılımlı İslam, biri de aşırı İslam. Amerika diyor ki ya aşırı İslamcı ol, ya ılımlı İslamcı ol. Ilımlı İslamcı olsan da bana yarar. Amerika medeniyetini kabul eden, İslam medeniyetinden vazgeçmiş, mücadeleci olmayan, pasif, mıymıntı, namazını kılan, başka bir şeye karışmayan, demokrasiyi benimsemiş, laikliği benimsemiş. Ya böyle ol, ya da eline silah al, bomba at, orayı burayı darmadağın et. Ki seninle ben güçleneyim, İslam'ın aleyhinde propaganda yapabileyim, terörist İslam diye konuşabileyim, seni bahane ederek oraya buraya saldırabileyim. Her ikisi de Amerikan işine geliyor. Hangisi işine gelmiyor Amerika'nın? Gerçek İslam Amerikan işine gelmiyor. Dengeli. Hem silahla bıçakla uğraşmıyor, tebliğ faaliyetleri yapıyor, hem de ılımlı değil. Hem aşırı değil, hem ılımlı değil. Hem bombayla uğraşmıyor, hem de ılımlı da değil. Gerçek İslam'ı anlatıyor, İslam medeniyetini savunuyor, Batı medeniyetini reddediyor ve bu şekilde de yayılıyor. Bu en istemediği İslam. Onun için eğer gerçekten böyle insanlar varsa, ki olabilir tek tük, alt kademe samimidir. Yani ben onlardan, varsa böyle bir şey, samimidirler. Ben onlardan şüphem yok ama samimiyet yetmiyor. Akıllı olmak lazım. Yani mesela sen bir yere bomba atacaksın da kime yarayacak yani? Bunun hesabını yapmalısın. İslam'a yaramayacağı kesin. Orada ben de ölebilirim o sırada. Ben de oradan geçiyor olabilirim yani. Yani bu İslam'a yaramayacağı kesin. Böyle bir şey İslam'ın aleyhinde propagandaya sebep olacak. Düşünmesi lazım yani. Bu bir acelecilik. Erken doğuma bizi zorluyorlar. İslam mahamile dünya. Her tarafta İslam hareketler var. Tam vaktinde doğarsa sağlam doğacak. O yüzden erken doğuma zorluyorlar. Böylece doğmadan öldürecekler yani. Akıllı olmalı Müslüman. Samimi olmak yetmiyor. Samimi insanlar daha fazla yönlendirilmeye müsait insanlardır. Samimi olmayanlar çok yönlendirilmez. Çünkü zaten o samimi değildir. Umurunda bile değildir. Menfaatlerini düşünür. O böyle tehlikeli şeylere girmez. O menfaatçıdır. Samimi insan menfaatlerini düşünmez. Ölümü de göze alır. Ve iyi yönlendirilir, müsaittir yönlendirilmeye. Çünkü o samimidir yani. İnandı mı tam inanır yani o. O yüzden diyorum samimi olmak yetmez. Akıllı olmak da lazım.